Bölüm 9, sayfa 92. Koyun budunun öyküsü. Anlatırlar ki, ama Tanrı daha iyisini bilir, bir zamanlar Kahire'de bu ülkenin şahlarının arasında bir şah zamanında hile ve desisinde çok yetenekli bir kadın yaşıyormuş. Bu kadın o denli hilebaz ve kurnazmış ki bir yudum su içmek ya da iğnenin yurdundan geçmek onun için aynı kertede kolay, önemsiz şeylermiş. Nitelikleri de kusurları da bildiğince dağıtan Yüce Tanrı bu kadını öylesine ateşli bir doğayla yaratmış ki bir inanç sahibinin dört karısından birisi olsaymış ve geceleri hakkaniyet üzere dört kişiden biri gibi kendisine düşen geceyi bekleyerek yaşasaymış, arzularının gecikerek tatmin edilmesi onu öldürürmüş. Ama işlerini öylesine düzenlemiş ki sadece tek bir erkeğin karısı olmakla yetinmemiş. Yukarı Mısır'ın birbiri ardından 20 tavuğu hoşnut edebilen horozları türünden iki erkekle aynı zamanda evlenmiş bulunuyormuş. Ve yine öylesine bir incelik kullanıp önlem almış ki ikisinden hiçbiri kitapa ve gerçek inanç sahiplerinin adetlerine bunca aykırı böylesi bir paylaşmadan kuşku duymamış. Ve zaten bu davranışına biri gece hırsızı, öteki gündüz dolandırıcısı olarak mesleklerini sürdüren kocaları da istemeden yardımcı oluyorlarmış. Birisi işi bitip akşam eve döndüğünde öteki durumuna uygun bir iş aramak üzere dışarı çıkmış bulunuyormuş. Bunların adlarına gelince hırsız haram, yan kesici ise akil diye çağrılırmış. Günler ve aylar geçiyor, hırsız haram ile yan kesici akil evin içindeki görevlerini horoz olarak, evin dışındaki görevlerini de tilki olarak pekala yürütüyorlarmış. Günlerden bir gün hırsız haram babasına miras bıraktığı zeble amcasının kızına doyum sağladıktan sonra ona büyük önemi olan bir iş beni bir süre evden uzak tutacak. Tanrı başarmamı sağlarsa er geç senin yanına dönerim demiş. Kadın da Tanrı'nın adı üzerine olsun ey erkeklerin şahı ama bahtsız karın yiğit kocası olmaksızın ne yapar demiş. Ve bundan pek çok kahırlanarak binlerce sitemli söz etmiş ve onun kendisine bağlılığını en ateşli şekilde kanıtladığını görmeden ayrılmasına izin vermemiş. Sonra hırsız haram genç kadının kendisine yol azı olarak hazırladığı torbaya yüklenerek keyfi yerinde ve zevkten dilini şaklatarak yola koyulmuş. O daha yola çıkalı bir saat olmamışken yan kesici akil eve dönmüş. Tanrı onun için de bir neden sağlamış bulunduğundan o da gelip karısına kenti terk etmek zorunda olduğunu söylemiş. Genç kadın ikinci kocasına da onun uzaklaşmasının neden olacağı kederi ortaya koymakta kusur etmemiş ve olağan dışı bir tutkunun türlü kanıtını tattıktan sonra ona da yolda yenecek azıklarla dolu bir torba hazırlamış, ona da vedada bulunup övülesi Tanrı'nın hayrının bağışı üzerine olmasını dilemiş. Dolandırıcı akil böylesine sıcacık ve özen gösteren bir karıya sahip olduğundan dolayı Tanrı'ya şükrederek ve o da hoşnutlukla dilini şaklatarak evinden ayrılmış. Ve her yaratığın talihinin yolun dönemecinde kendisini beklemesi doğal olduğundan iki koca birbirlerini hiç beklemedikleri bir anda bulmuşlar. Gerçekten o günkü yolculuğunun sonunda yan kesici akil geceyi geçirme düşüncesiyle yolda rastladığı bir hana girmiş. Girince de orada bulunan tek yolcuyu görmüş. Karşılıklı selamlaşmışlar ve hal hatır sormalardan sonra aralarında görüşmeye başlamışlar. Hırsız haramın gideceği yol tanımadığı ortağının tutacağı aynı yolmuş. İlki ikinciye yoldaşım sen oldukça yorgun görünüyorsun demiş. Öteki de vallahi bugün Kahire'den buraya durmadan yürüyerek geldim. Peki yoldaşım sen nereden geldin demiş. O da Kahire'den geldim ben de ama Tanrı'ya şükürler ederim ki yolculuğu birlikte yapmak üzere yoluma senin gibi bir yoldaş çıkardı. Çünkü dua ve barış üzerine olası peygamber bir yoldaş en iyi yol azığıdır demiştir. Ama dostluğumuzu mühürlemek üzere beklerken aynı ekmeği kıralım, aynı tuzdan tadalım. İşte yoldaşım sana sunmak üzere taze hurma ve sarımsaklı kebaptan oluşma azık torbası demiş. Öteki de Allah malını artırsın ey yoldaş. Teklifini tüm dost yüreğimle kabul ediyorum. Ama izin ver ben de katkıda bulunayım diye yanıt vermiş. O sırada birincisi kendi azını torbadan çıkarıp oturduğu sofra bezi üzerine seriyormuş. İkisi de örtü üzerine sunulacak neleri varsa koyarken tıpkısı tıpkısına aynı azıklara sahip olduklarını fark etmişler. susamlı ekmek dilimleri, hurmalar ve bir koyun budunun yarısı. Ve ikisi de koyun budunun iki parçası tam bir kesinlikle birbirini tamamlayınca şaşkınlığın sınırında şaşkınlığa düşmüşler. Ve Allahu Ekber, parçalanıp fırına konularak çeşnilendirilmesine karşın bu koyun budunun iki parçasının bir araya gelmesi mukaddermiş diye haykırmışlar. Sonra yan kesici hırsıza, Tanrı'nın adı üzerine olsun ey yoldaş, acaba bu koyun budu parçasının nereden geldiğini öğrenebilir miyim diye sormuş. Hırsız da evden ayrılmadan önce amcamın kızı bana bunu verdi ama Tanrı'nın adı senin de üzerine olsun ey yoldaş. Ben de kendimce bu budun yarısını nereden aldığını öğrenebilir miyim diye sormuş. Yan kesici de aynı şekilde amcamın kızı onu torbaya soktu. Ama sen bana saygın evinin hangi mahallede bulunduğunu söyleyebilir misin demiş. O da Zafer Kapısı'nın yakınında demiş. Öbürü de benimki de diye haykırmış. Ve hemen soru soruyu izleyerek iki hırsız evlendikleri günden beri bilmeksizin aynı yatağın ve aynı ocağın ortağı olduklarını anlamışlar. Ve kötülük bizden ırak olsun. İkimiz de bir alçağın oyuncağı olmuşuz diye haykırmışlar. Sonra her ne kadar bunu öğrenmek onları ilkin olaya şiddetle yaklaşma yoluna itmişse de sonunda aklı selim ve bilge kişiler olduklarından tutulacak en iyi yolun geri dönüp hilekar kadınla hesaplaşmak olduğunda karar kılmışlar. Ve bu konuda görüş birliğine vararak ikisi birlikte Kahire'nin yolunu tutmuş ve ortaklaşa oturdukları eve ulaşmış. Onlara kapı açıp iki kocasını birlikte gören genç kadın kuşku duymaksızın hilesinin ortaya çıktığını anlamış, bilge ve ileriyi görür olduğundan gerçeği bir bahane bulup bu kez artık onlardan uzun boylu saklamanın boşuna olacağını düşünmüş. Ve en taş yürekli erkek bile sevdiği kadının gözyaşlarına dayanamaz diye aklından geçirmiş. Ansızın gözyaşlarına boğulup saçını başını yolarak kocalarının ayaklarına kapanmış ve onların merhametine sığınmış. İkisi de onu seviyor, ikisinin de yüreği onun güzelliklerine bağlı bulunuyormuş. Bundan dolayı apaçık ihanetine karşın ona olan bağlılıklarının hiç de azalmadığını duyumsamışlar. Gözlerini açarak uyarıda bulunduktan sonra bunu ona açıklayıp kendisini bağışlamışlar. Sonra kadın çok pişman bir tavır takınıp sesini çıkarmadığından kendisine her şeyin bu kadarla da kalmayacağını söylemişler. Hemen vakit geçirmeden inanç sahiplerinin adetlerine ve ahlak anlayışlarına sığmayan bu durumu terk etmesini söylemişler. Ve hemen şu anda senin ikimizden hangisiyle yaşamını sürdürmek istediğini söylemen gerek diye eklemişler. Kocalarının bu sözlerini duyunca genç kadın başını eğmiş, derin derin düşünmüş. Onlarsa kendisini gecikmeksizin bir karar alması için zorluyorlarmış. Ama bir türlü onun kimin üstün tuttuğunu bildirmesini sağlayamamışlar. Çünkü kadın ikisini de yiğitlik, güç ve dayanıklılık bakımından eşit görüyormuş. Ama onun suskunluğundan sabırsızlık duymaya başlamış olduklarından kendisine tehdit dolu bir sesle seçimini yapmasını haykırmışlar. O da sonunda başını kaldırıp yüceler yücesi ve kesin güç sahibi Tanrı'dan başka başvurulacak varlık yoktur. Ey erkekler, siz beni aranızdan birini seçmeye ve ikinize karşı eşit olarak duyduğum sevgiyi hiçe sayıp taraf tutmaya zorluyorsunuz. Ama düşünüp sonuçlarını tartınca, birinizi diğerine üstün tutacak bir neden bulamıyorum ben. Bundan dolayı da şunu öneriyorum. İkiniz de kendi becerilerinizle yaşıyorsunuz. Kazancınızı da içinize sindiriyorsunuz. Tanrı yarattıklarının eylemlerini de yüreklerine yerleştirdiği yetkinliklerine göre ölçüp biçtiğinden sizi merhametli sinesinden uzaklaştırmayacaktır. Sen Akil, gündüzün yan kesicilik yapacaksın. Sen de Haram, geceleyin hırsızlık. Bu durumda Tanrı önünde içinizden becerisinin en iyi kanıtını getirip en ustaca eylemde bulanını seçip ömrümü onunla geçireceğim demiş. Bunun üzerine ikisi de öneriyi hemen kabul edip, işitip itaat ettikleri yanıtını vermiş ve hemen beceri yarışına girmeye hazırlanmışlar. İşe ilk girişen, ortağı Haram ile birlikte sarraflar çarşısına giden yan kesici Akil olmuş. Ve orada ona parmağıyla bir dükkandan öbürüne ağır ağır gidip gelmekte olan bir Yahudi'yi göstermiş. Ve Haram bu köpoğlusunu görüyorsun. Alışverişini tamamlayıp dükkanına dönmeden önce altın dolu sarraf torbasını bana vermek zorunda kalacaktır demiş. ve böyle konuşarak bir tüy kadar hafif dükkanına dönmekte olan Yahudi'ye yaklaşmış, cebinden altın kesesini aşırıp arkadaşının yanına dönmüş. Önceleri suç ortağı olarak onunla birlikte yakalanmaktan çekinip korkan arkadaşı, sonradan böylesine kurnazca yerine getirilen bir eylemden hayranlık duyarak kanıtını verdiği beceriden ötürü onu kutlamış. Ve ona, "Vallahi ben kendimden yana asla böylesine parlak bir beceri gösteremem. Sanırım ki bir Yahudi'yi soymak inanç sahiplerinin kudretlerinin üstünde bir şeydir," demiş. Ama yan kesici gülmeye başlamış ve "Ey zavallı, bu daha başlangıç. Çünkü bu yoldan Yahudi'nin kesesine sahip olduğumu iddia edemem. Çünkü yarın olmazsa ertesi gün adalet yoluma çıkar ve keseyi elimden alır. Ama ben öyle hareket edeceğim ki kadı bile kesenin bu gırtlağına kadar altına gömülmüş Yahudi'ye değil bana ait olduğuna karar verecektir," demiş. Ve bunu söyleyerek çarşının tenha bir köşesine çekilmiş. Keseyi açmış, içindeki altınları saymış. Oradan 10 dinar çıkarıp yerlerine kendisine ait bulunan bir bakır yüzüğü koymuş. Sonra özenle keseyi kapatmış ve soyduğu Museviye yaklaşmış. Keseyi sanki oradan hiç alınmamış gibi kaftanın cebine ustaca kaydırmış. Marifet bir Allah vergisidir ey inananlar. Böylece Yahudi henüz birkaç adım uzaklaşmadan yeniden ona doğru yaklaşmış. Ve bu kez gizlemeye gerek kalmadan, "Ey Harun'un oğlu Sefil, senin belan yakındır. Bana kesemi geri ver yoksa ikimiz de kadının yanına çıkarız," diye haykırmış. Yahudi ise tanımadığı, anasını babasını da hiç görmediği bir adamın kendisini bir davaya sürüklemek istemesinden duyduğu şaşkınlıkla, ilkin darbelerden korunmak için İbrahim, İshak ve Yakup üzerine yeminler ederek kendisini itham edenin yanlış adam seçtiğini ve kendi bakımından onun kesesini çalmayı aklından bile geçirmediğini söyleyerek yakayı sıyırmak istemiş. Ama Akil onun karşı çıkmalarına kulak asmadan çarşıyı ona karşı ayaklandırmak için kaftanından tutmuş ve "Sen de ben de kadın huzuruna çıkacağız," diye haykırmış. Yahudi karşı koyduğundan onu sakalından yakalayarak yuhalamalar arasında kadının önüne sürüklemiş. Kadı "Mesele nedir?" diye sormuş. Akil hemen "Ey kadı, senin adalet dağıtıcı ellerine sürüklediğin benim İsrail'den olan bu Yahudi, adalet dağıttığım bu salona girmiş bulunan en gözü pek hırsızdır, hiç kuşkusuz. Benim altın dolu kesemi çaldıktan sonra kusur bulunamaz bir Müslüman gibi çarşı pazarda rahatça dolaşmaktan çekinmiyor," diye yanıt vermiş. Sakalı yarı yarıya yolunmuş olan Yahudi de "Kadı Efendimiz, itiraz ediyorum. Beni perişan eden bu çarşıyı bana karşı ayaklandırdıktan sonra beni şu gördüğünüz duruma sokan bu adamı ne gördüm ne de bilirim," diye inlemiş. Ama Akil, "Ey lanetli İsrailoğlu, senin ırkından bir köpeğin sözü ne zamandan beri inançlınınkinden üstün tutuluyor. Kadı Efendimiz, bu hilebaz, eğer bilmiyorsanız öyküsünü size anlatabileceğim Hintli tacirin küstahlığıyla hırsızlığını reddediyor," diye haykırmış. Kadı da, "Hintli tacirin öyküsünü bilmiyorum ben. Ne olmuş ona? Kısaca bana anlat," diye yanıt vermiş. Akil de, "Başım üstüne, gözüm üstüne. Kısaca anlatmak gerekirse efendim, bu Hintli tacir çarşı halkında o denli büyük bir güven duygusu yaratmış ki günün birinde kendisine makbuz istemeksizin büyük miktarda para emanet edilmiş. Paranın sahibi günü gelip parasını geri almak isteyince koşullardan yararlanan tacir kendisine emanet para bırakıldığını inkar etmiş. Ve kendisine karşı ileri sürülebilecek tanık ya da belge bulunmadığından, eğer kentin kadısı ince bir yöntemle gerçeği kendisine itiraf ettirmede başarı sağlamasa, kuşkusuz olanca rahatlığıyla başkasının parasını yiyecekmiş. Bu itiraf alınınca kadı ayaklarının tabanına 200 sopa vurdurmuş ve onu kentten kovdurmuş," demiş. Sonra da Akil, "Şimdi de ey kadı efendimiz, kavrayış ve incelikle senin bu Yahudinin iki yüzlülüğünü kolayca ortaya çıkarmanı Tanrı'dan dilemekteyim. Ve ilkin muhafızlara hırsızlığının kanıtlanması için üzerine arama buyruğunu vermeni senden diliyorum," diyerek sözünü sürdürmüş. Kadı, Akil'in bu konuşmasını duyunca muhafızlara Yahudinin üstünün aranması buyruğunu vermiş. Onlar da çok geçmeden söz konusu keseyi bulmuşlar. İtham edilen inleyerek kesenin yasal sahibi olduğunu savunmuş. Akil de kendi bakımından büyük yeminler edip inançsız Yahudi'ye küfürler savurarak kendisinden çalınan keseyi çok iyi tanıdığını söylüyormuş. Kadı da uyanık bir yargıç olarak dava konusu kesenin içinde ne bulunduğun üstüne tarafların görüşlerini açıklamasını istemiş. Yahudi, kesemde efendimiz, içine bu sabah yerleştirdiğim 500 altın dinar var, ne bir eksik ne bir fazla diyerek açıklama yapmış. Akil de, yalan söylüyorsun Yahudi köpeği. Eğer ırkından olanların adetine aykırı olarak sana ödünç verilerini fazlasıyla iade ediyor değilsen yalan söylüyorsun. Oysa ben açıklıyorum ki kesede 490 dinar vardır. Ne bir eksik ne bir fazla. Ve başkaca eğer şimdiye kadar çıkarıp atmadıysan üzerinde mührüm bulunan bir de bakır yüzük bulunmaktadır diye haykırmış. Kadı şahitlerin önünde keseyi açtırmış ve içinde bulunanlar yan kesiciye hak verdirmiş. Kadı da hemen keseyi Akil'e vermiş ve oracıkta şaşkınlığın dilsiz kıldığı Yahudinin sopayla dövülmesini emretmiş. Hırsız haram orta Akil'in becerisindeki başarıyı görünce onu kutlamış ve ona kendisini geçmenin çok güç olduğunu söylemiş. Ama yine de onunla sultanın sarayının yakınında hemen o akşam buluşmayı uygun görmüş. Böylece o da kendince tanığı olduğu harika gösteriye layık olmaktan yana pek düşük sayılmayacak birkaç marifet göstermek istemiş. Gece olunca da iki ortak saptanan yerde buluşmuş. Haram Akil'e, arkadaş sen bir Yahudinin ve bir kadının sakalına sığınarak marifetini gösterdin. Ben de bir sultana yöneleceğim. İşte gördüğün şu ip merdivenle sultanın dairesine gireceğim. Ama senin de olup bitene tanıklık etmek için bana eşlik etmen gerek demiş. Hırsızlığa değil ama sadece yan kesicilik etmeye alışkın olan Akil, ilkin bu girişimde bulunmaktan epeyce korkmuş ama sonra ortağının yanında çekingen davranmaktan utanmış ve sarayın duvarlarının ötesine ip merdiveni atmasında ona yardımcı olmuş. İkisi birlikte merdiveni tırmanmış, öbür yakaya inmişler. Bahçeleri geçerek ve karanlığa sığınarak sarayın içine girmişler. Ve geçitlerden kayar gibi geçerek sultanın dairesine ulaşmışlar ve haram bir perde kaldırarak arkadaşına yanında bulunan genç bir oğlan ayak tabanını gıdıklarken uyuklamakta olan sultanı göstermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.